Ayrım 13.
Seyit uzun senelerdir ağlamadığı gibi ağladı, hem de yorgun düşene kadar. Tanrı'ya isyan etti, kendisine haksızlık yaptığı için. Annesini düşündü, kardeşlerini düşündü. Şimdi ne olacaktı? Annesine ne diyeceklerdi? Babasını hiç hatırlamayacak olan minik kardeşi Hava'yı düşündü. Tanrı'nın ona yaptığının daha büyük bir haksızlık olduğuna karar verdi. Sonra birdenbire pişmanlık duygusuna kapıldı. O dünya üzerinde noktadan küçük bir çocuk, koca Allah'ın işine nasıl karışırdı, onu nasıl suçlardı? Avuçlarını açıp dua ile tövbeler etti, bağışlamasını diledi Allah babadan. Derken iğneler batmış gibi yanan gözlerinin kapanmasını önleyemedi ve hıçkırıklar arasında uykuya daldı. Gece yarısında oldukça geçmiş, dışarıdan hafiften bir yağmur başlamıştı. Seyit'in uyadığından emin olduktan sonra ancak gözlerini kapayabilen Ganya odasına gitmemiş, evin girişindeki koltukta nöbet uykusuna yatmıştı. At kişnemeleriyle ve birkaç kişinin konuşmalarıyla birden irkilerek yerinden doğruldu. Hemen kapıyı açmaktan çekindiğinden koridorun yanındaki odanın penceresinden tülü hafifçe aralayarak baktı. Arabada yoluna devam eden diğer yolcuyla vedalaşan erkek eve doğru geliyordu. Kutsal ruhlar adına diye mırıldandı Ganya. Evet, geleni tanımıştı. Asla yanılmazdı. O dünyanın neresinde, kaç yaşında görse tanırdı. Gelen Eminov'tu. Koşarak kapıyı açtı. Kendini dışarı attı ve Mehmet'in eline sarıldı. Mehmet telaşlıydı. Merhaba koca Ganya, merhaba. Söyle Seyit burada mı? Burada efendim, ama perişan zavallı. Akşam karanlığında geldi, odasına kapandı. Ne yemek ne içmek, perişan halde. Mehmet anlatılanlardan bir şey çıkarmaya çalışırken Ganya devam etti. Şey efendim, sizi öldü zannediyor. Öyle konuştu ki biz de öyle zannettik. Mehmet şapkasını başından çıkarıp Ganya'nın elini tutuşturdu ve yukarıya fırladı. Odasının kapısını yavaşça açtı. Önce bir şey göremedi. Koridordaki lambayı eline alıp tekrar geri döndüğünde yatağının örtüsünü açmadan elbiseleriyle kıvrılıp uyumuş olduğunu görebildi. Ne kadar büyümüştü ondan ayrılalı. Gözlerine inanamadı. Lambayı konsolun üzerine bırakarak yatağın üzerine bir dizi üzerine çöktü ve oğlunu seyretmeye koyuldu. Yüzü gözü perişan görünüyordu. Artık çocuk değildi seyrettiği, ama küçükken ağladığında da aynen böyle olurdu yüzü. Mehmet çok iyi hatırlıyordu onu minicikken bazen inatla sessiz sessiz ağlayıp sonra yine aynı inatçı ve küs ifadesiyle şiş göz kapaklarının arasından gururla bakışını. İşte hiç değişmemişti minik oğlu. Onu öyle özlemişti ki uyandırmaktan korkmasa koynuna sımsıkı bastırıp saracaktı o an. Nazikçe elini onun gözyaşlarından ıslanmış yanaklarında dolaştırdı. Seyit derin uykusuna rağmen uzun zamandır eksikliğini yaşadığı sevginin temasıyla gözlerini araladı. Bir an kendini rüyada veya hayal görüyor sandı. Elini uzatıp babasının elini tuttuğunda gözleri kocaman açıldı ve bir çığlıkla kendini babasının kollarına attı. Baba sensin baba, ölmedin, buradasın. Buradayım oğlum, yanındayım. Bir müddet hasretin bittiğini gösteren sevinç gözyaşlarıyla susup sarıldılar. Seyit babasına istasyonda son treni de bekleyip nasıl Trasko'ya Selo'ya geldiğini anlattı. Mehmet karşısındaki olgun yetişkin çocuğun bir sene evvel elinden tutup buraya getirdiği küçük oğlu olduğuna bir türlü inanamıyordu. Ne kadar büyümüşsün dedi onun başını okşarken. Seyit içini titreten soğukların artık dağıldığını hissediyordu. Babasının verdiği emniyet bambaşkaydı. Birden onun üniformasında daha evvel görmediği nişanlar gördü. Mehmet oğlunun bakışlarını fark etmişti. Allah'a şükür bunları geriye canlı olarak taşıdım dedi. Sonra birbirlerini niye kaçırdıklarını anlattı. Yakın bir arkadaşımı dönüşten bir hafta evvel kaybetmiştim. Yarası çok ağırdı ve daha fazla dayanamadı. Onu da madalya vermişti. Özel eşyalarını ailesine teslim etmek görevinde bana düştü. Bir istasyon önce inip önce ona işini halletmek istedim. Sonra daha geç saatteki bir trenle St. Petersburg'a geldim. Doğru Sergio'lara gittim ama senin orada olmadığını anlayınca hiç oturmadan buraya yola çıktım. Tahmin ettiğim gibi de burada buldum. Bak boşuna üzülmüşsün. İşte yanındayım, sıhhatteyim ve seninle bir araya geldiğim için de çok bahtiyarım. Ben de baba, ben de çok mutluyum. Ama üzülmemek elimde değildi. Sen son trenden inmeyince... Sevgili oğlum, hayatta hiçbir şeye sevinmek için de acele etme. Üzülmek için de. Anlaşıldı mı? Trasko Selo 1906. Japonya ile 1905 Eylül'ünde Portsmouth'ta imzalanan barış anlaşması Rusya'da kısa bir zaman içinde de olsa sükunet getirir gibi olmuştu. Rusya 1875'te aldığı Sakhalin'in yarısını Japonlara bırakırken Kwaktuk Yarımadası ile Port Arthur'u teslim edecek, Mançurya'yı tamamen boşaltacak ve Japonların Kore üzerindeki etki sahasını serbest bırakacaktı. Bütün bu maddeler harbi Rusya'nın kaybettiği aşikar belli ediyordu. Ona rağmen St. Petersburg'daki yönetim sahiplerinin bitmez tükenmez harp arzularını, barış isteğiyle noktalamaları halkı memnun etmişti. Herkes harbin son haftalarında Magdan ve Turşma'da uğranan hizmetleri, Asya'nın bir ucundaki topraklarda, Pasifik sularında bırakılan binlerce ölü askeri, batan yakılan gemileri unutmaya hazırdı. Ancak bunları unutabilmeleri için saraydan bekledikleri haberler bir türlü duyulmak bilmiyordu. İşçi grubu isteklerini duyurabilmek için gerekli delegasyonları kuruyor, Çar'la doğrudan temasa geçmek istiyorlardı. 26 Ekim'de kurulan son işçi meclisinin yöneticiliğinde Trotski getirilmişti. Bu tarihten 2 gün sonra kurulan Kariyet Partisi devrimci kanatla bağımsızlık sendikasının ılımlı üyelerini kapsıyordu. Amaç eşit şartlarda seçimle girilebilecek bir parlamentonun ülke yönetimini ele almasıydı. Bütün bu gelişmeler sık sık tekrarlanan sokak münamişleri, mitingler ve grevlerle paralel oluyordu. 30 Ekim'de Çar Nikola imzaladığı manifesto ile her ne kadar anayasa sözcüğü kullanmasa da düşünce ve konuşma toplanma hürriyetlerini ve şeref ve hassasiyete dokunulmazlığı garantileyen maddeler için söz veriyordu. Fakat bu sözlerin gerçekleşmesini beklemeye zaman olmadı. Polis tarafından planlanan ve Yahudileri hedef alan programlar ve Çarlık taraftarlarına karşı nümayişler devrimcileri amaçlarına yönelik daha hızlı ve sabırsız hareket etmek zorunda bıraktı. Birleşik Kabine'ye başbakan olan ve daha evvel Çar adına hazırladığı barış planı ve manifesto ile halkın kendisine ümitkar baktığı Kont Witt, kabine üyelerini bir arada ve fikirde tutma muvaffakiyetini gösteremiyordu. Zira Rusya'da önce asiller ve işçilerin eşitsizliği fikriyle başlayan ayrılık gün geçtikçe daha da fikirlerle bölünmeye devam ediyordu. Bu arada asiller de kendi aralarında birleşmiş ve ünvanlarına yeltkinlerini devam edebilecek her türlü tehlikeyle tavır almışlardı. Devrimciler ılımlı ve kabinede asillerle çalışabilecek olanlarla keskin bir devrim savunanları arasında bölünmüşler, çiftçiler de toprak reformu isteğiyle nümayişlerine yeni boyutlar getirmişlerdi. Lenin'in de destek verdiği Trotski'nin radikal, hırslı tutumu ve bu yönde verdiği söylemlerle sosyalist gruplar idareci sınıfının sempatisini tamamen kaybetmiş durumdaydı. 16 Ekim'de devrimci kanadın yöneticileri tutuklandı ve buna karşılık Moskova'da silahlanmış olan tarafları yürüyüşe geçti. Yer yer silahlarını kullanan devrimciler, St. Petersburg'dan gönderilen muhafız alayları tarafından sindirildiğinde artık geriye dönüşü imkansız bir devir başlamıştı. Karşılıklı anlayış, sabır, inanç ve ihtimalleri birleşilme ümitleri ortadan kalkmıştı. 1906 Ekim'in sonlarında bir tatil gününde Seyit, Traskoya Selo'daki evlerinde yakın arkadaşı Petro ile otururken henüz Moskova'dan dönmemiş olan babasını düşünüyordu. Mehmet Rus-Japon Harbi'nden döndükten sonra çok arzu etmesine rağmen Kırım'a inip karısı ve diğer çocuklarıyla görüşme fırsatı bulamamıştı. Yalnız onun dönüşünü takiben Livendiya'daki yazlık evine giden Olga'ya verdiği uzun hasret yüklü bir mektup Eylül ayında Zahid'in eline geçmişti. Kocasından aylardır haber alamayan ve neredeyse meraktan yatağa düşmek üzere olan genç kadın karşısında Olga'yı görünce kötü bir haber alacağı düşüncesiyle neredeyse bayılacaktı. Ancak sormadan okuduğu mektup ve aldığı haberlerle kocasıyla oğlunun sıhhatli olduğunu öğrenip sevinç gözyaşlarını boğmuştu. İki delikanlı saatlerdir aralarında kendi bildiklerince ve büyüklerinden duyduklarına paralel hareketlerle harbi ve isyanları tartışıyorlardı. Seyit babası için çok endişeleniyordu. Moskova'da neler olduğunu da o geriye dönmeden bilemezlerdi. "Biliyor musun?" dedi Petro. "Saatlerdir dönüp dolaşıp aynı şeyleri anlatıyoruz. Bu defa hiçbir şey değiştirmiyor. Şu an bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Olsun, en azından birçok insanın yaşadıklarını konuşuyoruz. Kim bilir, bir gün sokakta vuruşanlardan biri de biz olabiliriz. Acaba biz o mektubu bitirene kadar neler olacak? Kim bilir, bunu tahmin edebilmek için çok uzun zaman var önümüzde." İki genç, karamsar ve sıkın bir ifadeyle susup, uzun müddet kendi düşünceleriyle baş başa oturdular. Sessizliği Pedro bozdu. "Biliyor musun, bazen babama hak veriyorum. Hiç istememesine rağmen askeri akademiye girmemi. Ne olmanı istiyordu ki? Avukat, kendisi gibi. Sen niye istemedin? Ben küçüklüğümden beri Yevyen dayımın anlattığı askerlik hikayeleriyle büyüdüm. Ona ve giydiği üniformalara hayrandım. Giderek devam etti. O zamanlar incecikti. Seni tanıdığın gibi değildi. Anlayacağım babamdan çok ondan etkilenmiştim. Tabii mektep seçimi konusuna gelince annemle dayım da beni destekleyince babamı surat asmaktan başka çare kalmadı. Ama diyorum ya, bütün bu olanlarla babamın endişelerinin sebebini anlıyorum. İstersen vazgeçebilirsin, değil mi? Tabii, ama bu Yevyen dayımı çok zor durumda bırakmak olur. Babam zaten ben sana dememiş miydim demek için fırsat kolluyor. En azından okul bitirmem lazım. Desene, dayını mutlu etmek için askeri olacaksın. Biraz öyle sayılır. Hem onun hiç çocuğu olmadı ve beni kendi oğlunu yetiştirir gibi yetiştirmek istiyor. Ya baban, onun senden başka oğlu var mı? Hayır, bildiğin gibi ben ailemin tek çocuğuyum. Demek istediğim de oydu Pedro. Sen Yevyev dayını memnun etmek isterken babanı hangi çocuğu mutlu edecek? Haklısın, bunu hiç düşünmemiştim. Sadece bana sahip olduğu için mutlu olması gerekir diye düşünüyorum. Ne kadar alçak gönüllüsün, dedi Seyit ve kahkahalarla güldüler. Uzun zamandır kendilerini sarmış olan gergin havadan sıyrılmışlardı. Pedro birden aklına müthiş bir fikir geldiğini gösterir bir eda ile yerinden fırladı. Haydi Kurt Seyit, yeter bu kadar laf. Bence biraz hava alıp şöyle değişik bir şeyler yapalım. Pedro, hava karardı ve dışarısı soğuk. Bu saatten sonra St. Petersburg'a gidemeyiz. Otur oturduğun yerde. Kim dedi St. Petersburg'a gidiyoruz diye? Eğlenmek isteyene her yerde eğlence var. Hatta Traskoya Selo'da bile. Çıldırmışsın sen. Kapıları çapı eğlenceli ev bulursak kendimizi içeri mi davet ettireceğiz? Pedro çok görmüş geçirmiş bir erkeğin ifadesiyle göz kırpıp arkadaşının oturduğu kanepeye doğru eğildi ve yavaş sesle konuştu. Sevgili dostum, kapısını çaldığında içeride eğlence olduğundan emin olacağın ve ağırlamaktan mutluluk duyacağın, seni ve beni bekleyen bir ev biliyorum ben. Hadi şimdi kalk, giyinelim ve çıkalım. Seyit'in gözleri açılmıştı. Arkadaşının neden bahsettiğini anlamamıştı. Gerçi bugüne kadar Pedro ona gittiği bu tarz evlerden bahsetmiş, bir sürü hikaye anlatmıştı ama kendisi henüz bu maceralardan ona katılamamıştı. Ayrıca bu şık sayfiye yerinde bu tarz eğlenceler olduğunda hiç duymamıştı daha evvel. Emin misin Pedro, kime gideceğiz? Burada bu mevsimde oturan bile azdır. Merak etme dostum, gideceğimiz yer hiç kötü bir yer değil. Tam aksine çok asil bir hanımın evine gideceğiz. Asil bir hanım mı? Pedro kahkaha ile gülerek cevap verdi. Evet, doğru duydun. Asil, güzel, yalnız bir hanım. Bizi görmekten mutlu olacak, inan. Pedro, sağ ol, beni eğlendirmek istiyorsun ama inan bunun doğru bir şey olduğunu sanmıyorum. Utangaçlığı bırak, haydi. Bu işi er geç biriyle yapacaksın. Hiç değilse sevgili arkadaşının tanıdığı biriyle başlarsan daha rahat edersin. Ya Ganya ile Tamara'ya ne diyeceğiz? Canım, her şeyin doğrusunu söylemen lazım mı? Şöyle bir dolaşmaya çıktığımızı söylersin, olur biter. Peki ya sen? Sen ne yapacaksın? Benim için tasalanma. O evde her zaman bana göre bir kız bulunur. Az sonra iki delikanlı giyinmiş çıkmışlardı. Ganya'dan utandıklarından arabayı istememişler ve atlara binmişlerdi. Seyit yolda aklındaki sorulardan hiçbirini soramıyordu arkadaşına. Oysa kimin evine gittiklerini, asil olduğu o halde böyle iş yapan kim olduğunu merak ediyordu ki, ayrıca orada nasıl davranması gerektiğini, neler olabileceğini henüz kafasında canlandıramıyordu. İşini oluruna bırakmaya karar verdi. Pedro'nun dediği gibi erkekliğinin bir parçası olan bu tarz yaşamla bir gün nasılsa karşılaşması kaçınılmazdı. Belki de böylesine ücra bir köşede yanında en iyi arkadaşı varken bunu yaşaması bir şans sayılabilirdi. 15-20 dakikadan fazla gitmemişlerdi ki Pedro yüksek bahçe duvarları ile çevrili bahçe kapısının önünde durdu. Kapıdan kendisine doğru ilerleyen adamı epeydir tanıdığı belliydi. İyi akşamlar Nico. Hiç konuşmadan başı ile selam veren adam kapıyı açıp geri çekildi. Arkadaşının yaptıklarını takip eden Seyit onun gibi atından atladı. Nico hemen atların eğerlerini aldı. İki delikanlı merdivenden çıkmaya başladılar. Ev Evinhoff'ların evinin neredeyse bir benzeri ama daha büyüğüydü ve çok şık camlarla çevrili kapalı bir serada merdivenlerin yanında evin yan cephesindeki bahçeye doğru uzanmaktaydı. Kapıyı çalarken Pedro ne kadar sakinse Seyit de o nispetle heyecanlı ve gergindi. Hiç açan olmasa da dönsek diye düşünüyordu ama kapı açıldı. Hizmetkar aşina olduğu birine karşıladığı belli, onlara yol gösterdi. Ev son derece şık ve zengin döşenmişti. Sayfiye evinden ziyade bütün yıl yaşanan bir ev olduğu belliydi. İçeriden müzik ve gülüşen erkek kadın sesleri geliyordu. Seyit bunun Moseyevçilerin evindeki partiler gibi herhangi bir davet akşamı olacağı fikriyle kendini rahatlamaya çalıştı. Tül perdelerin ardından seraya açılan salona girdikleri zaman da bunun aksini belirtecek hiçbir şey göremedi. Belli ki Pedro bu evde bir ziyafet olduğunu biliyor ve ev sahiplerini tanıyordu. Geri kalanı da Seyit'e küçük bir oyun oynamak için uydurmuş olmalıydı. Büyük şöminenin etrafında çepeçevre oturan grubun anormal gözüken hiçbir tavırları yoktu. Onlar içeri girer girmez iki erkeğin arasına oturan kadın yerinden kalkarak gayet kıvrak bir yürüyüşle yanlarına geldi. Sevgili Pedro, hangi rüzgar yarattı seni buralara? Sonra onu yakın bir arkadaşıymış gibi sarılıp yanaklarından öptü. Kim bu yakışıklı arkadaşım bakalım? Şivesinden yabancı olduğu anlaşılıyordu. Seyit kendisine dönen kadının bakışlarından ve soru tarzından müthiş bir utanç duydu. Baronet, size arkadaşım Seyit Eminov'la tanıştırayım. Biz ona Kurt Seyit deriz. Seyit ne yapacağını bilemezken kadın aynen Pedro'ya gösterdiği yakınlıkla ellerini onun omzuna koyarak yanaklarını yanaklarına değdirdi. Öne doğru eğdiği dekoltesi ve ağır parfümle yıkanmış teninden gelen sıcaklık Seyit'in bir anda başını döndü. Arkadaşının sözlerini yarım yamalak duydu. Baroness Maria von Ovenstrauw. Yabancı kadının yakın karşılaşması ile zaten ellerini nereye koyacağını, nasıl davranacağını bilemeyen Seyit iyice afallamıştı. Baroness'in parfümü sanki üzerine yapışıp kalmıştı. Aldığı her nefeste burun deliklerinden onun kokusunu soluyordu. Son derece çekici bir kadındı ama kendisine geç diyebilecek için daha epey bir sene evvel gitmek gerekti. Ancak işveli tavırları, elbisesinin son derece davetkar açıklıkları ve ateşin etrafında oturan genç erkeklere bakılırsa yaşı baroness için bir problem teşkil etmiyordu. Ellerinde kristal vodka kadehleriyle gülmekte oldukları mevzuyu bırakan yaşları 20-25 civarındaki üç erkek yerlerinden kalkarak Pedro ve Seyit ile tanışıp el sıkıştılar. Baroness'in eline tutuşturduğu dolu kadehi herkesle beraber tanışmalarının şerefine başını diken Seyit, içini açan sıcaklığın tesiriyle gevşedi. Ev sahibesi bütün misafirlerine muhtelif davranmakla beraber her nedense Seyit'e özel bir tutumla yaklaşıyordu. Konuşulan konular havadan sudan şeylerdi. Sanki burası Rusya'nın dışında ayrı bir dünyaydı. Arda arda devrilen içkiler Seyit'i uçurabilecek kadar hafifletmişti. Konuşulan mevzular artık kızlar, kadınlar, aşk maceraları, hafif açık hikayeler üzerine yoğunlaşmaya başlamıştı. Ama artık ne konuşulanlar, ne yaşının oradakilerin nazaran epey küçük oluşu, ne de mevzulara iştirak edecek bir tecrübesi olmaması Seyit'i rahatsız etmiyordu. Son derece rahatlamıştı. Harika bir ortamdı bu. Hiçbir zorlama yoktu. Ne kimse onun konuşmasını bekliyor, ne sorular sorup rahatsız ediyorlardı. Elindeki kadeh devamlı doluyor, hemen yanı başında oturan baronesin yaydığı sıcaklık şömineden gelen ateşi bastırıyordu. Kadın arada bir onun ağzına içkisini eşlik ederek havyar veya solomon yaprakları atıyordu. Sonra tekrar kendi kadehin delikanlıkını vurarak ona bir yudum daha içmeye davet ediyordu. Seyit bütün olayın bundan ibaret olmayacağını anlamaya çalışırken kapıdan içeri kahkahalarla giren diğer kadınları görünce partinin daha yeni başlamak üzere olduğunu fark etti. Baroness hanım misafirlerini karşılamaya kalktığında Seyit Pedro'nun yarı sarhoş ve hayatından memnun bakışlarıyla karşılaştı. Gözle baş işaretiyle naber nasıl gidiyor gibilerden bir bakış attı. Karşılığında kocaman bir gülümseme aldı. Seyit bu akşam eğlenmek için hiç de konuşması gerekmediğini biliyordu artık. Bütün erkekler ayağa kalkıp Baroness'in tanıştırdığı hanımların ellerini hafifçe dudaklarına doğru götürerek her biri için abartılmış iltifatlarla dolu sözlerle tanışma merasimini süslediler. Seyit bundan birkaç saat önce olsa kıpkırmızı bir yüzle katlanacağı bu duruma gayet rahat ayak uydurdu. Hanım misafirlerin bir tanesi hariç hepsi aşağı yukarı Baroness'in yaşındaydılar. Sayıları ise adeta planlanmış gibi erkeklerinkine uyuyordu. Oturduklarında kendiliğinden herkes eşini seçmiş gibiydi. Her nasılsa Seyit yine baronesin koruması altındaydı. Pedro daha evvel tanıdığı nispeten genç olan kadınla yan yanaydı. Seyit şimdi neler olacağını merak etmekle beraber gecenin akışı içinde olacaklarını zaten ondan başka orada bulunan herkesin bildiği, alıştığı şeyler olduğunu hissetti. Artık onlara uymaktan başka çaresi yoktu zaten. Baroness ona utanacağı bir yakınlık göstermemekle beraber sanki aralarındaki yakınlık icabı olması gereken davranışlarmış gibi hem diğerleriyle konuşuyor hem de ellerini arada bir Seyit'in omzuna dizine dokunduruyor ve bunu yaparken katiyen onunla göz göze gelmiyordu. genelde konuştukları açık saçık şeylerdi. Sanki etraftan duyulmasını istemiyormuş gibi kısık, boğuk bir sesle anlatıyor. Bu ses sonunda anlattıklarını ve dokunuşlarını Seyit İtin daha iç gıcıklayıcı hale getiriyordu. İlerleyen saatlerde lambaların ışıkları kısıldı ve herkes yanındakiyle daha samimi pozlarda oturmaya başladı. Kendisine tek kur yapan sadece genç Seyit vardı aralarında. Seyit karşı kanepede seçtiği genç kadını oldukça samimi oturan arkadaşın hareketlerine dikkat etti. Odanın loşluğu sanki vodkanın tesiriyle artmıştı. Kalbi yerinden çıkacak gibi çarpıyordu. Çocukken kabus görüp uyandığı gecelerde yatağında nasıl taş kesilip ses çıkarmadan yatıp kalıyorsa, şimdi de öyle oturduğu yerde çakılıp kalmıştı. Derken çiftlerin yavaş mırıltılarla salondan birer birer ayrıldıklarını fark etti. Nereye gidiyorlardı? Hayır Pedro, onu burada böyle bırakıp bir yere gidemezdi. Yerinden doğrulmaya çalıştı ama elini tutan yumuşacık, sıcacık elin temasıyla başını çevirdiğinde baronesin ayağa kalkmış beklediğini gördü. Ansızın kendini ayakta onunla yüz yüze buldu. Yaşına göre oldukça gelişmiş vücut yapısı ile kadından uzun duruyordu. Kendisini şimdiye kadar hiç tanımadığı, alışmadığı şekilde yönlendiren bakışlar Seyit'i korkuttu. Barones bir eliyle uzatıp avucuyla onun yüzünü okşarken diğer eliyle de onunla tutup yan adımlarla odadan çıktı. Hiç konuşmadan ikinci kata çıktılar. Delikanlı artık bundan sonra olacakların karşısındaki kadının kontrolünde olduğunu farkında, diğerlerinin bakışlarından kurtulmuş olanın memnuniyetiyle uslu bir çocuk gibi onu takip ediyordu. Girdikleri oda gül kurusu ve çağla yeşili ipeklerle döşenmişti. Harika bir yatak odasıydı. Krem rengi lake geniş bir yatağın başucunda çıplak kadın ve erkek figürleri yer alıyordu. Resimdeki kadınların yerleri kadar uzanan ve rüzgarla uçuşan saçlarının dalgaların gürlüğü kadar erkeklerin de omuz ve bacak adeleleri abartılı çizilmişti ama yine de çok güzel görünüyorlardı. Odadaki korku ona yabancı gelmemişti. Bu saatlerle soluduğu baygın ağır kokuydu ama parfüm de aynen bu resimler gibi bu odaya tamamen uyuyordu. Onun odanın içindekileri süzüşünü hiç ses çıkarmadan izleyen barones yavaş yavaş yüzünü yaklaştırdı, kulağına doğru eğilerek o boğuk sesiyle sordu. Beğendin mi? Seyit kulağından girip bütün iliklerini adelelerine işleyen sıcak nefesle kendini hayatında tatmadığı bir duygunun ortasında buldu. Birden titredi, cevap veremedi.